Merhaba sevgili seyirciler, ben Cem Sümbül.
Ben Barış
Yeni bir
Çankaya.
Oto gündemle karşınızdayız. Her hafta olduğu gibi sizlere teşekkür ediyoruz. Daha önce bizleri izleyen ve bizleri beğeni bırakan, yorum bırakan, emoji dahi olsa bizleri destekleyen herkese çok teşekkürler ediyoruz hemen yayınımızın başında. Her hafta olduğu gibi hatırlatmak istiyoruz. Eğer bizleri beğeniyorsanız, bu videoları daha önce izlediyseniz ve hala bize abone değilseniz, kanalımıza abone değilseniz ve videoları beğeniyorsanız ama bir like tuşuna basmıyorsanız lütfen bunları yapmayı ihmal etmeyin. Hatta emoji de olsa bizlere destek olabilirsiniz yorumlarda. Tabii ki yapıcı eleştirilerinizi bekliyoruz. Yapıcı eleştiriler de bizi daha iyi bir yere getirmek içinse her zaman başımızın üstünde yeri var. O yüzden hepsini bekleriz diyoruz ama linç etmek için lütfen olmasın diyerek de küçük bir notumuzu düşüyoruz. Tekrar teşekkür ederek tabii ki uzaklardan sevgili Barış Cankı ile beraberiz. Otomobil dünyasının, otomotiv dünyasının nabzını sevgili Barış Cankı ile Donanımhaber'deki sevgili diğer arkadaşlarımız, editörlerimiz de otomotiv dünyası ile ilgili gerçekten çok iyi tutuyorlar. Her an her yeni haber düşüyor ve güncel olarak bulabiliyorsunuz. Bu yüzden de Donanımhaber uygulamasını da kurmanızı tavsiye ederiz. Tabii ki şu günlerde Amazon Prime hediyeleri, şunlar bunlar da var. Onları da hatırlatmış olayım. Onları da kaçırmayın. Otomobil aksesuarları için de bence gayet iyi şeyler var. Onları da kaçırmakta fayda var. İndirimleri
Evet.
yakalamakta fayda var. Evet, hemen sevgili Barış'a dönüyorum. Ne var ne yok, nasılsın, iyi misin?
İyiyim abi, teşekkür ederim. Sen nasılsın?
Sağ ol, seni gördük, daha iyi olduk. Efendim, gene bu hafta haberlerimiz var. İyi gelişmeler de var. Çekiştireceğimiz günler de var. Çekiştireceğimiz olaylar da var. Ama
Tabii
hemen
ki. Biz hangi bölümümüzde bir markayı çekiştirmedik diyeyim.
ya vallahi ya hakikaten her bölümde mutlaka ya zaten ÖTV'ye dokunmadan olmuyor. Yani ÖTV, çünkü ÖTV bize dokunduğu için biz de ÖTV'ye
Evet,
dokunuyoruz.
maalesef.
Yani yapacak bir şey yok. Diğer yandan tabii markalar da dediğin gibi bazen hakikaten dokunmayı hak ediyorlar. Bugün de var mı göreceğiz ama bu hafta aslında iki tane Türkiye ile ilgili haber var. Bir tanesi ilk haberimiz Renault ile ilgili. Onu senden dinlemek istiyorum. Gerçekten heyecanlanacağımız bir haber mi yoksa başka bir şey mi? Onu duymak istiyorum. Bir taraftan da Çinli bir haberimiz var. Çinli bir yine elektrikli bir araçla ilgili, yine Türkiye ile ilgili haberimiz var. O da bence çok önemli. Hatta düşünüyorum
Tabii
acaba
ki.
hangisi daha önemli diyorum. Onu da şimdi senden dinledikten sonra kararını vereceğim. Buyursunlar.
Evet, ilk haberimizde başlayalım. Senin de dediğin gibi Renault tarafında, özellikle Türkiye için konuşursak, Oyak Renault tarafında önceden açıkladı. 2023 yılında açıklanan böyle Renault ve Oyak arasında 400 milyon dolarlık bir yatırım açıklanmıştı. Ve bu yatırımla beraber Türkiye'de üretilecek yeni modellerden söz ediliyordu. Bunun ilk adımı Dacia Duster'la veya işte Türkiye'ye bu yeni nesliyle gelen Renault Duster'la atılmıştı. Türkiye'de üretimi başlamıştı biliyorsun. İkinci adım bugün itibariyle açıklandı. Avrupa'da şöyle bir toplantı yapıldı. Renault'un yeni Boreal modeli tanıtıldı. Yani resmi olarak aslında bir lansman yapılmadı henüz ama lansman ilerleyen süreçte yapılacak ama çok güzel, çok önemli bilgiler verildi. Onlardan en önemlisi de zaten Boreal'in bu yatırım, az önce sözünü ettiğim yatırım kapsamında Türkiye'de üretilecek ikinci model olması. Renault Duster'dan sonra Türkiye'de yeni bir SUV atayla beraber Renault Boreal modeli de üretilecek. Tabii ki satışa sunulacak Türkiye ile beraber Avrupa dışındaki birçok pazarda, işte Orta Doğu pazarları ve çevresinde sadece 17 tane Latin Amerika ülkesinde Türkiye'den gitmeyecek. Orası için de Brezilya'da üretim yapılacak. Yani Boreal için iki farklı pazarda, iki farklı ülkede üretim yapılacak diyebiliriz. Brezilya ve Türkiye. Daha öncesinde bu Duster'ın biraz daha büyüğü, Duster'ın ağabeyi olarak nitelendirebileceğimiz Dacia Bigster modeli tanıtılmıştı biliyorsun. İşte Duster, Renault Duster olarak geldi. Buraya üretiliyor, burada satılıyor. Ama Bigster ne zaman gelecek? Hep böyle Bigster işte daha büyük olmasıyla, tasarımıyla, özellikleriyle dikkat çekmişti. Tüketici de Bigster'ın ne zaman geleceğini merak ediyordu. Bu konuda hiçbir açıklama yapılmıyordu, gelmeyecek deniyordu. İşte aslında Boreal'le beraber Bigster'ın neden Türkiye'ye gelmediğini de net bir şekilde anlamış olduk. Çünkü nasıl ki Dacia Duster Türkiye geldiğinde, Türkiye üretildiğinde ve buradan giden bazı pazarlarda Renault logosuyla satılıyorsa, Renault olarak geldiyse aslında bildiğimiz Dacia Bigster'da biraz önce söyleyeceğim de böyle boyutlarından ve tasarımından anlaşılacağı üzere aslında Dacia Bigster'ın Renault hali olarak nitelendirebiliriz. Yani Renault markası altına girmiş versiyon olarak nitelendirebiliriz. Tabii ki Duster'a göre burada hem model ismi farklı, hem de ön arka tasarımda gerçekten ciddi farklar var tasarım noktasında. Hemen şöyle hızlıca o taraflara geçiş yapalım. Baktığımız zaman neden Türkiye'de üretileceğini, hangi pazarlara, işte Orta Doğu pazarları, farklı pazarlara Türkiye'den gideceğini açıklamıştım. Baktığımızda Boreal'in 4,56 metre uzunluğa, 1,84 metre genişliğe 1.65 metre yüksekliğe ve şurası önemli 2.7 metre aks mesafesine sahip oluyoruz. Özellikle otomobillerin böyle tasarımdan çok anlaşılmıyorsa, ki bunda anlaşılıyor az çok, ama aks mesafesine bakmak lazım. Çünkü aynı platformu paylaştığı için, zaten platform noktasında değişiklik yapılmadığı için altyapıyı değiştiremiyorsun ve iki model Bigster'la bu otomobilin aks mesafelerinin aynı olduğunu görüyoruz. Aslında buradan da biraz Bigster'ın farklı versiyonu olduğunu, aynı model olduğunu net bir şekilde çıkarım yapabiliyoruz. Ama baktığında ön arka farklı olsa da profilden baktığımız zaman zaten Bigster modeli olduğunu net bir şekilde gösteriyor diyebiliriz. Tabii ki burada farklı pazarlar için iki ayrı yerde üretimi yapılacak. Bu da neyi gösteriyor bize? Böyle modellerde her zaman olduğu gibi farklı pazarlar için motor seçeneklerinde bazı değişiklikler olabileceğini gösteriyor. İlk etapta yeni nesil 1.3 TC motorla satılacağını görüyoruz. Benzinli, direkt enjeksiyonlu, turbo bir motor. Ama işte Brezilya'da üretilen versiyon benzinliden farklı olarak farklı yakıtlarla da çalışabilecek şekilde üretiliyor. İşte o taraflarda biliyorsun Latin Amerika'da çok fazla etanol kullanılıyor yakıt olarak araçlarda. Ama Türkiye'de olan versiyonda mesela böyle bir şey olmayacak. Hem de güç çıkışlarında da farklılık var. Mesela Latin Amerika pazarlarında sunulacak benzinli versiyonda 156 beygir ve 270 Nm tork üretirken Türkiye'deki versiyon 138 beygir 3 ve 240 Nm tork üretecek. Böyle ufak tefek pazarlara göre farklılıklar var ama Türkiye'de satılacak versiyonun net olarak bu değerlerle geleceğini söyleyebiliriz. Şanzıman tarafında pazar fark etmeksizin 6 ileri çift kavramalı EDJ şanzımanın görev alacağını bu şekilde bize verilen bilgiler arasında görebiliyoruz. Zaten Bigster'da olduğu gibi bu model de aynı şekilde Renault grubunun yeni nesil modüler platformu üzerine geliştirdi. Bu platform biliyorsun artık birçok modelde görüyoruz. Yeni geliştirilen platformlar ölçeklenebilir ve modüler olduğu için işte B segmenti, C segmenti, D segmenti birçok farklı segmentlerdeki araçların altyapısını oluşturabilecek şekilde geliştiriliyor. Boreal de aynı şekilde zaten bu platformun üstüne geliştirilen yeni bir model olarak karşımıza çıkıyor. Tasarım noktasında çok ilginç detaylar var. Özellikle ön arka tasarımda işte Renault'a geçiş yapmasıyla beraber Bigster'a göre böyle farklı değişiklikler yapılmış. Özellikle ön taraftaki bu aydınlatma tasarımı, ki Niagara konseptinden ilham alınan yeni aydınlatmalar olduğu belirtiliyor. Bence özellikle modelin tasarımında en öne çıkan detaylardan bir tanesi bu. Tabii ki burada panjurda dikkat çekici detaylara sahip. Biraz daha Bigster'a göre sanki hafif, biraz daha bunu geniş ve kaslı göstermeye çalışmışlar. Özellikle ön kaputun tasarımından ve ön tarafın bu heybetli tasarımından ben bunu anlıyorum. İki model arasındaki farklara dikkat ettiğimde tasarımsal olarak. Geniş çamurluklar kendini gösteriyor. 19 inçlik jantlar bu kaslı görünümü destekliyor. Bunun dışında 2 tonlu taban geliyor. 2 farklı renkte tasarlanmış, farklı sütunlar, gövde renginden farklı tasarlanmış sütunlar ve panoramik cam tavan ve bunun gibi alüminyum detaylarda otomobilin tasarımında kendini gösteren detaylar olarak görebiliyoruz. İç mekanı da tabii ki dış tasarımı gibi biraz daha farklı yeni nesil çift 10 inçlik ekranlardan bahsediyoruz iç mekanda. Aslında biraz daha Renault modellerinden aşina olduğumuz bir görüntü bizi karşılıyor. Bu 10'ar inçlik ekranlar, bir tanesi dijital gösterge ekranı, bir tanesi multimedya ekranı olarak karşımıza çıkıyor. Burada multimedya sisteminde Google tabanlı OpenRLink sistemi, yine alışık olduğumuz bir sistem. Entegre Google servislerine sahip, Google haritalar, Google Asistan, Play Store'dan indirebileceğiniz 100'den fazla uygulama. Tabii ki bu Google altyapısı entegre olduğu için bu uygulamaları hem çeşitli olarak kullanabiliyorsunuz hem de daha stabil bir şekilde, çalışmış şekilde buluyorsunuz. Çünkü bu burada doğrudan entegre bir şekilde geliyor. Yine iç mekanda birçok özellik sunuluyor bu otomobilde. Bigster'da da birçok özelliği görüyorduk aslında. Dacia olmasına rağmen üst segment bir araç olduğunu belli ediyordu. 48 renkli ambiyans aydınlatması, masajlı ve hafızalı ön koltuklar, çift bölgeli otomatik klima, 586 litrelik büyük bagaj hacmi, ki koltuklar katlandığında arka taraftaki koltuklar 1770 litreye kadar çıkıyor. Bol miktarda akıllı saklama alanı bu Boreal'de kendini gösteren detaylarda olarak karşımıza çıkıyor. Yine güvenlik tarafında da 24 adede kadar gelişmiş sürüş yardımcı teknolojileri bu otomobilde. Seviye 2 otonom sürüş dediğimiz, aslında biraz yarı otonom, semi otonom diye değerlendirebileceğimiz sürüş asistan teknolojilerini de beraberinde getiriyor. Tabii ki henüz fiyatlar noktasında herhangi bir açıklama yok. Boreal Türkiye'de üretilecek. 2026 yılından itibaren üretimine başlanacak. O süreçle beraber zaten otomobilin işte fiyatıdır, diğer özellikleridir, Türkiye'ye gelecek donanım seviyesi ve donanımları gibi birçok bilgiyi bu şekilde almaya başlarız ilerleyen süreçte.
Ağzına sağlık. Çok teşekkür ediyorum. Hakikaten yine her zamanki gibi çatır çatır anlattın ettin. Benim merakımı cezbeden konu aslında Duster'ın, yani Renault Duster'ın bugün yolda gördüm gelirken. Dedim ki ya hakikaten arabayı görmüyoruz artık dedim. Yani konuşmuştuk geçen haftalarda ama yani gerçekten çok azaldı. Gözüme çarpan Duster sayısı çok azaldı. Yeni Duster yani Dacia'dan sonra Renault Duster olarak. Ya hani
Evet.
henüz o çıkışı tam yapmadı belki bilemiyorum ya da işte o yine konuşmuştuk tabii işte elektrikli araçlar falan filan da demiştik ama o bulunduğu segmentte daha önce o yani belki de doğru bir karar mı verdiler? Bir taraftan da onu düşünüyorum. Yani aslında hedefleri Dacia Duster'ı hani işte adı da Duster olunca böyle hani toz toprak ben geçerim giderim tarzında bir yerden onu çıkartıp yani işte şantiye arabası mantığından çıkartıp belki de farklı bir yere getirmeye çalışıyorlar. Öyle olabilir mi? Bunu zaman gösterecek gibi görünüyor ama çünkü belki bu da bir evre gerektirir. Ama Bigster'a bakınca gerçekten güzel bir araç. Hani Bigster diyorum. Buraya bakınca hani Bigster'ın
Aslında
Garlet'i diyelim.
Bigster yani baktığınız zaman
Evet.
yanlış söylemiyorsun.
Yani Türkiye'de olması güzel bir yani güzel bir gelişme gerçekten. Hani onu da bu tarafta üretilecek olması. Zaten Latin Amerika ülkeleri dedim gayet doğal. Yani buradan oraya gönderene kadar orada yapılması zaten
Tabii
hemen
ki.
daha kolay bir lojistik gerektirdiği için daha iyi bir kararmış gibi görünüyor. Ben ama Duster'da hani merak ediyorum daha sonra ne olacak diye. Fakat buradaki bahsettiğin özellikler dikkat çekici. Hani onları Türkiye'de de sunarsa yani dünyaya gönderirken iyi güzel olsun işte semi otonom dediğim konu yani işte böyle çeyrek otonom, yarı otonom gibi denmesi güzel. Ama onları acaba Türkiye'de görecek miyiz? Onlar bize gelebilecek mi? Fiyat gibi konularda neler olacak? Onları merakla bekliyoruz. Onları da yeri geldiğinde, zamanı geldiğinde dinleyeceğiz ama tabii ki güzel haber. Oyak Renault'u tebrik etmek lazım. Efendim, madem
Evet.
öyle bir sonraki haberimize geçelim. Bir sonraki haberimiz aslında Çinli elektrikli bir araçla ilgili ama Türkiye'de olması ile ilgili. Burada biraz kaynatacağımız konu var. Çünkü ben haberi görür görmez bir dakika dedim. Hani bir Çinli daha Türkiye'ye geliyorum mu diyor yoksa geldi mi? Yoksa geliyorum gibi mi yapıyor? Oyunları çok merak ediyordum. O yüzden bakalım ne duyacağım senden. Heyecanla bekliyorum.
Evet aslında ben hemen şöyle hızlı bir girizgah yapayım çünkü
Lütfen.
yani bu konuda bu markalara karşı biraz doluyum. Hangi markalardan söz ediyorum? Tabii ki BYD ve Chery'den söz ediyorum. Çünkü hep böyle bir şeyle geçti ya son yıllar. İşte fabrika kuruyoruz, kuracağız, kuruyoruz, kuracağız. BYD resmi olarak açıkladı. Tamam
Evet.
geliyoruz dedi. Manisa'ya fabrikayı kuruyoruz dedi. Hatta işte ilk başta Türkiye'den şu kadar istihdam sağlanacak dendi. Arkasından işçileri Çin'den getireceğiz dendi. Birçok tartışmalara konu oldu ama üzerinden bu kadar zaman geçmesine rağmen ve gerçekten BYD markası Çinli araçlara uygulanan ek vergiden sıyrılmasına rağmen hatta gümrük vergisinden bile
Yani.
sıyrılmasına rağmen hala Manisa'da bir adım atılabilmiş değil. Bunu gerçekten merak konusu. Hani bu resmi açıklama yetmiyor. Fabrika noktasında özellikle de hani böyle teşvikler almışken bir Çinli marka bu kadar rekabette bu teşviklerle öne çıkabilirken hala bu fabrikayı görememek açıkçası kafalarda soru işareti yaratıyor. İkinci üretici Chery. Evet onlar resmi olarak geliyoruz demediler ama hep bir son dönemde çelişkili konuşmalar vardı. Özellikle biliyorsun teşekkür belgesi de verildi Chery'li yetkililere. İşte Türkiye'de yatırım yapacakları için hükümet tarafından böyle bir şey
Doğru.
yapıldı. Arkasından bir yalanlama geldi dendi. Dedi ki biz işte kendimiz doğrudan bir fabrika yatırımı yapmayacağız. Belki ortak arıyoruz oradaki faaliyetlerimizi güçlendirmek için gibi ama bunlar aylar öncesinden oldu ve uzun zamandır bu konuda da herhangi bir net açıklama yok. İki taraftan da hani ne Türkiye'den ne Çeri tarafından ne Çin tarafından herhangi bir açıklama yok. Burada ben Çinli SVM markasını gerçekten tebrik etmek istiyorum. Adamlar net bir şekilde biz fabrika kurmayı düşünüyoruz dediler. Türkiye pazarına giriş yaptılar. SUV modelleriyle hatta 2024 yılında da 1000 civarında sanırım bir satış gerçekleştirmişler ama onlara da tabii ki bu Çinli oldukları için bu ilave vergiden Chery'ye uygulanan özellikle bu %50 içten yanmalı motorlu araçlarda %50'ye çıkarılmıştı ya ek vergi. Bundan etkileniyorlardı. Fabrika kuracağız dediler. Urzema Holding onların bu SVM markasını getiren Atmo Grup'la Urzema Holding arasında bir ortaklık yapıldı ve Urzat Otomotiv AŞ kuruldu. Türkiye'de üretim yapacak bir firma olarak Eskişehir'de kurulan fabrikada, kurulacak fabrikada daha doğrusu bir üretim yapacaklar. Bak ne kadar net görüyor musun? Yani adamlar geldi, üretimi yapıyoruz dediler SVM markası adına ve burada Türkiye'ye özel geliştirilen SVM G01 Pro. G01 modeli zaten ithal ediliyordu, Türkiye'ye getiriliyordu ve Onun biraz daha makyajlı versiyonu G01F getiriliyordu. Bu aslında ikisi arasında bir ara model olarak düşünebilir. G01 Pro'yu Türkiye'de üretiyoruz. 2025 sonbaharı itibariyle de Türk tüketicilerle buluşturacağız dediler. Hayırlı olsun. Burada hemen senin fikrini de alayım, biliyorum konuşmak istiyorsun. Senin ya, fikrini alayım, habere devam edeyim.
Yani hakikaten şimdi bu konuyla ilgili videolar da çektik. Yani hani işte BYD'nin olsun, Chery'nin olsun. Ya yani bu ülkedeki en üst seviyedeki makam tarafından bununla ilgili teşekkür belgesi verilmiş, bununla ilgili açıklamalar yapılmış. Fabrika işte Samsun'da kuruluyor denmiş, Manisa'da yer yerinden oynamış. Hatta biz aslında şeyi de konuştuk. Yani BYD tarafında işte gelemiyorlar çünkü yani gelmeleri zor, hala ortada bir şey yok diye konuşmuştuk. Arkasından sanki dedik, hatta söyledik. Ya sanki bizi mi duydular, hemen işte geliyoruz falan diye bir açıklama yapılmıştı. Tamam, bizim artisi haftamızda olmuştu galiba ya da iki hafta sonrasında. Chery için desen yani zaten bayağı bildiğin ülke gündemi oldu bu yani. İşte videomuz tabii orada izlendi. Sayın Cumhurbaşkanı'nın konuştuğu konu üzerine, anlattığı üzerine de biz de şey yaptık. Yani şimdi bunu böyle söyledikten sonra tabii şeyi de bilmiyoruz şimdi. Arka planda ne oluyor onu da bilmiyoruz. Yani Türkiye ile ilgili bir sıkıntı mı var da Chery ve BYD tarafında bir frene basıldı. Ama o zaman işte bahsettiğin örnek niçin gerçekleşiyor? O zaman da o soru işareti ortaya çıkıyor. Fakat ortada bir durum var. Yani BYD müşterileri aldılar bu arabaları. Hala daha da almaya devam ediyorlar. Teşvikli olarak yani büyük bir vergi avantajıyla bu araçlar satılıyor. Şimdi yarın bir gün hayır ben fabrikayı kurmuyorum veya işte bir şey oldu dediği zaman ne olacak? Yani bu araçları alanlar için bu vergi avantajından faydalananlar geri mi dönecek? Veya biz bir kaparo mu aldık mesela bu teşvik için, bunu aldın bir de işte şöyle bir para mı aldık, ne yaptık mesela? Yani bu konularla ilgili bir şeffaf bilgiye ihtiyaç var. Çünkü bu olmadığı zaman o zaman ben yani niye mesela MG'de desin ki kardeşim ben de kuracaktım desin. Ben de fabrika kuracaktım. İşte bana bir teşvik belgesi. Ben de bu %50'den kurtarayım. Chery de mesela o kadar uğraşmasın. O da başka bir şey yapsın. Veya diğerleri yani işte bir aslında birçok Çinli marka var. Hepsi için kapı açılabilir yani, veya başka bir üretici için de desin ki ya teşvik, ben yerli üretici olarak geliyorum desin bir şey. Bu mutlaka açıklamaya muhtaç bir durum. Yani ya Chery veya BYD tarafından ya da hükümet tarafından bir açıklama gerekiyor. Yani evet bunlar söylendi ama şu an şuradayız. Bu oldu, bu olacak, bir şey olacak. Yani Tesla bak işte şimdi seviniyoruz. Niye seviniyoruz? Diyoruz ki Almanya fabrikası Türkiye'ye çalışıyor. Tesla da seviniyor. Çünkü başka bir yere satamıyorum diyor şu an. Madem öyle Türkiye'de Allah'tan kaliteli bir arabadan bahsediyoruz. Yani o yüzden de güzel bir durum söz konusu. Hani işte ya evet. Uyduruyorum, Hintli bir marka yeni bir şey çıkartmıştı, Türkiye'ye bunu getiriyor diye bir şey söylemiyor. Tesla'dan bahsediyoruz. Model Y'den bahsediyoruz. Hani mükemmel bir araba mıdır başka, ama en azından kaliteli bir arabadan bahsediyoruz. O yüzden...
Ya bir de şöyle bir şey var. Çok özür dilerim, lafını kestim. Yani şu anda bu fabrika haberinin duyulmasından sonra BYD satın alan müşteriler arasında bence mutlaka şey de vardır. Ya tamam, bu marka geldi, Çinli bir marka. Türkiye'ye fabrika kuracağını açıkladı. Tamam, Türkiye'de kalıcı. İşte yan sanayisini de arttıracak. Sanayi parça tedariğinde de sıkıntı olmayacak. İşte servis noktasında da bir sıkıntı olmayacak. Çünkü artık geliyor fabrika kuran. Düşüncesiyle de almış mutlaka tüketici vardır. Aslında fabrikanın hala bir bu noktada bir gelişme göstermemesi bence o tüketici tarafında da bir soru işareti yaratıyor.
%100 yani Engin Özören, sevgili YouTuber arkadaşımız, bir taraftan Tesla ile ilgili yayınlar yapan ama çok da hakikaten bilgili, bir taraftan aslında bambaşka işleri de var. Onu biliyorsun, konuşmuştuk burada. Yani Manisa'dan gitmiş orada bilmem kaç ay önce dolaşırken, 3 ay önce dolaşırken mi ne, ya da 6 ay önce dolaşırken Manisa'da çekmiş, bayağı bildiğin şantiye çatır çatır çalışıyor. Sonra bayramda gitmişti, hatta geçtiğimiz bayramda gitmişti gördüğüm kadarıyla, hatırladığım kadarıyla. Bomboştu etraf. Biz de burada konuştuk, dedik ki ya peki ne oluyor yani? Hani burada bildiğin bomboş. Millet böyle işte hani, çünkü hani şantiyeler bayram seyran dinlemez. Hani ben şeyde onu da konuştum. Yani bayramda çalışmıyoruz falan gibi bir şey pek mümkün değil. Yani o, çünkü o yatırım yapmışsın artık. O öyle hani bayram seyran bekleyeceğim falan demezsin. Mesaisiyle bilmem ne. O iş biter. Hiçbir şey yoktu. Şimdi üzerine bu. Bugün de Otomobil Sanayicileri Derneği'nin galiba bir açıklaması var. Hani ya tamam da ne oluyoruz diye. Valla hani bir de yılın otomobili ödülünü aldı yani. Değil mi? Öyle
evet. Var.
Şimdi hani bunların her biri acayip soru işareti gerçekten. Yani Tabii elektrikli otomobillerde şey de var, böyle bir hani bizim Apple Android tarafı ile ilgili, işte iPhone, işte Samsung bilmem ne böyle kapışır. Orada da işte o tarafta da tabii daha çok elektrikliler ve içten yanmalılar diye ayrılıyor, ama onların içinde de bir şey var. BYD'ciler, Tesla'cılar falan gibi.
Tabii ki.
Onlar için de şimdi soru işareti yani. Bir de aldık da arabayı, hakikaten gelmezse bu servisi bilmem nesi. Zaten Chery'nin örneği var geçmişte. Hayır, bu sefer geliyoruz, tam geldik falan. Tamam, onların fabrika kuruncaya kadar ki başka bir şeyden bahsediyoruz, ama hani ben fabrika kuracağım dememiştim de diyebilir rahatlıkla. Ama BYD'yi dediğin gibi, adam burada fabrikasını kuracak diyen adam bakacak ki yok. Yarın bir günde bir sorun çıksa, yani şu an sanki böyle bu sessizlik hayra alamet midir merak ediyorum. Yani o teşviki geri aldık, bilmem ne oldu. Bir de aramız bozuldu çıkarsa korkunç olur. Umarım hani öyle bir darbe yemeyiz diyeyim. Tabii bu
Umarım.
durumda Tesla'nın ekmeğine de yağ bal sürülür yani. Bir taraftan da onu da unutmak
Aynen
lazım.
öyle.
Orası belki tamam o zaman hadi. Hatta bütün Çinli markaları etkiler. Yani SVM de o yüzden hızlıca bu fabrikayı kurmaları ve faaliyete geçirip yürümeleri gerekir gibi görünüyor. Yani bir şeffaflık, böyle bir şeyler dinleyelim. Yani şu oluyor, şu aşamadayız, böyle bir şey. Hiçbir şey konuşulmuyor kardeşim. Yani burada.
Çok çok şeffaflar. SVM tarafında gerçekten bu konuda hani onları takdir etmek lazım. Gayet şeffaf ilerliyorlar. Fabrika artık bu işlemlerde üretim aşamasında son aşamaya geldiklerini, otomobili G01 Pro'yu sonbahar itibariyle 2025 sonbahar itibariyle Türk tüketicisiyle buluşturmayı hedeflediklerini söylüyorlar. Fabrikada ilk etapta 25 bin adetlik, 20-25 bin
Çok
adetlik
iyi.
bir üretim hedefleniyor yıllık olarak. Tabii ki biraz düşük ama ilerleyen
Bir
süreçte tabii ki hani markanın da üreticinin de bu tarafta hani piyasa koşullarını, pazar koşullarını değerlendirip üretimi arttırma planı var ama 2027'den sonra 2025-2027 arasında biraz daha stabil ilerleyecek üretim. 2027'den sonra 40 bin adetlere doğru ilerletme planları var. Tabii ki sadece üretim bu modelle kalmayacak. SVM markası altında farklı modeller de piyasaya sürülecek. Yine elektrikliler var, plug-in hibritler var, ticari araçlar var, pick-up modeller var. Birçok aslında ürün gamı bu hedefler tutturulursa, planlandığı gibi her şey devam ederse, ilerlerse 2027-2028 yılları gibi aslında bu modelleri, Türkiye'de üretilen araçları çeşitlendirme planları var. G01 Pro tabii ki rakiplerine göre biraz daha rekabetçi fiyatıyla öne çıkacağı söyleniyor. G01'in üzerine biraz daha makyaj yapılmış. Böyle biraz daha G01 F'teki gibi ön yüz tasarımı getirilmiş. Donanımlar üzerinde oynama yapılmış. Türk tüketicisinin aslında istediği, beklediği, günümüz beklentilerini karşılayan birçok donanım otomobilde kendini gösteriyor. Tabii ki hani test edilip sürüldüğünde hani otomobilin kalitesi ve bu donanımların neler sunduğu daha net anlaşılır ama yapılan açıklamalar doğrultusunda şu an konuşmak zorundayız açıkçası. Baktığımız zaman böyle bir modelle karşı karşıyayız. Tabii ki bu model şunu da çok ilgilendiriyor. Yerli üretim olacak bir model. Biliyorsun ÖTV muafiyetli, engelli ÖTV muafiyetli alımlarında yerlilik şartı getirilmişti %40. Türkiye'de üretilmesinden itibaren o sürece dahil olabilecek bir otomobil ama ilk etapta tabii ki yerlilik oranının bunu karşılaması lazım. Belki de 2025'te çok yüksek ihtimalle karşılayamaz. Belki 2026'nın sonuna doğru karşılama ihtimali olabilir yerlilik oranının arttırılmasından sonra. Çünkü yerli firmalarla tedarik noktasında çalışmaya çok özen gösterdiklerini söylüyorlar. İlerleyen süreçte tabii ki bu oran arttıkça ÖTV muafiyetli araç alım kapsamına da bir ayrı seçenek olarak giriş yapacaktır bu model. Neler sunuyor? Özellik olarak çok kısaca bir
Lütfen.
onu söyleyeyim. Bir kere kaputun altında 1.5'te turbo benzinli motorla geliyor. 178 beygir güç ve 300 Nm tork üretiyor. Aslında fena olmayan bir
Evet.
motor. Yani nereden baksan 180 beygirlik bir motordan söz ediyoruz bu
Torku da
tarafta.
güzel.
300 ve 300 Nm'lik bence Türkiye'deki böyle müşteri beklentisinin ihtiyaçlarını karşılayacaktır diye düşünüyorum motor tarafında. Böyle güzel bir otomobille karşı karşıyayız ama lansmanda asıl sürpriz tabii ki G01 Pro değildi. Onun Türkiye'de üretileceğini aylar öncesinden biliyorduk zaten. Lansmandaki asıl sürpriz şu oldu. Yine bir Çinli marka, Jack markasının E30X isimli bir elektrikli hatchback modelinin Türkiye'de üretilecek olma haberi buradaki asıl sürpriz oldu. Gerçekten hani uygun fiyatlı elektrikli otomobiller arasında da Türkiye'de her zaman biliyorsun konuşuyoruz. Yelpaze büyüyor. Özellikle işte Citroen tarafında EC3'ün gelmesiyle beraber fiyat noktasında biraz daha aşağılara inildi. 1 milyon seviyelerine biraz daha yaklaşıldı. Biliyorsun bizim pazarda böyle 1 milyon psikolojik bir sınır. Hep böyle elektrikli otomobil tanıtıldığında 1 milyon olursa alırım, 1 milyon altında olursa alırım şeklinde. İşte belki de bu model tabii ki şu an yani 2026 yılında üretimine başlanıp o süreçte satışa sunulacak bir model. Şu an için o zamanki fiyatlardan konuşmak çok zor ama belki de şu an Türkiye'de satışa sunulsaydı 1 milyon veya 1 milyonun belki biraz altına 950-1 milyon aralığında bir fiyat etiketine sahip olup çok uygun fiyatlı elektrikli otomobil arasında kendisini öne çıkarabilirdi ama dediğim gibi 2026 yılında yine baktığımızda pazardaki rakiplerine göre uygun fiyatlı olacaktır ama o dönemde ne gibi ÖTV'de belki bir değişiklik olur veya fiyatlar yükselir o dönem için bunu şimdiden söylemek zor. Otomobilin özelliklerine baktığımızda aslında Jack markası Çin'de çok uzun zamandır faaliyet gösteren, çok farklı segmentlerde, çok farklı pazarlarda araçlar üreten, işte daha öncesinde daha çok ticari araçlar, hatta ağır ticari araçlar bile üretirken, işte 2000'li yıllarda binek otomobiller üretmeye başlayıp elektrikli araç pazarına da giriş yapan köklü bir firmadan bahsediyoruz ki zaten Volkswagen'in de Çin'deki işbirliği yaptığı Çinli markalardan bir tanesi. Jack Volkswagen isimli bir iştiraki var uzun zamandır Çin'de faaliyet gösteren. İşte bu baktığımız zaman belki bilmeyenler olur diye bunu açıklıyorum. Aslında yeni bir marka değil. Çok Çinli olup da çok köklü marka, çok köklü olan markalardan bir tanesi. E-30X modeli de aslında 2023 yılından beri YV3 ismiyle Çin'de üretilip satılıyor ama Avrupa'ya ve işte daha sonrasında Türkiye pazarına E-30X ismiyle gelecek ve Eskişehir'de 2026 yılından itibaren üretimi yapılacak. Evet. Çin'de iki farklı versiyonu var bu modelin. Bir küçük bataryalı, bir de büyük bataryalı. Türkiye'ye gelecek, burada üretilecek versiyon büyük bataryalı olacak. 51.5 kilowatt saatlik lityum demir fosfat bataryayla üretilecek bir modelle karşı karşıyayız. WLTP'ye göre, yani Türkiye'de ve Avrupa'da geçerli olan normlara göre 374 kilometreye kadar bir birleşik sürüş menzili vaat ediyor. Şehir içi, bu otomobile baktığımızda aslında biraz daha şehir içi kullanıma odaklanan, daha uygun, görece uygun fiyatlı bir model olacağı için şehir içi menzili de belki 400 büyük ihtimalle 400 kilometrenin üzerinde olacaktır diye düşünüyorum. Zaten motorundan da biraz daha şehir içi odaklı olduğunu anlayabiliyoruz. 100 kilowattlık, yani 134 beygir güç üreten ve 175 Nm tork üreten bir elektrik motoruna sahip olduğunu görüyoruz. Motor batarya tarafında yine baktığımızda güç aktarma sistemi yine Çinli markalara, Çinli üreticilere ait. 0-100 hızlanmasını 7.8 saniyede tamamlıyor. Yani görece normal bir performans, evet. Aslında motordan, 100 kW'lık bir motordan beklendiği üzere. Çünkü çok da ufak bir araç değil. Yani B segment gibi görünüyor. Evet, boyutlarından dolayı biraz daha büyük görünüyor. Biliyorsun elektrikli otomobillerin öyle bir görüntü sunuyor. Evet. Yani B segment, kompakt bir segment olsa da Hyundai Inster'dan da görmüştük. Yani ön arka tekerleklerin önünde ve arkasında bulunan çıkıntılar daha az olduğu için otomobil olduğundan, hem içeriden hem dışarıdan olduğundan çok daha büyük görünüyor. E30X'te de yine aynı şey geçerli. İç mekan, B segment bir araç olmasına rağmen iç mekanı oldukça ferah ve geniş görünüyor. Son hızı 150 km saatle sınırlı. Zaten küçük bir bataryası var. 374 km'lik menzili elde edebilmek için de son hızdan birazcık feragat etmişler diyebiliriz bu noktada. Boyutlarına baktığımda zaten kompakt bir araç olduğunu söylemiştim. 4.4 4025 mm'lik bir uzunluğu var. 2620 mm aks mesafesi aslında iç mekanın neden ferah olduğunu bizlere net bir şekilde gösteriyor. 310 litrelik de bagaj hacmi geliyor bu büyük bataryalı versiyonda. 100 kilometrede 10 kilowatt saat enerji tüketimi olduğu belirtilmiş ama yani açıklanan menzil verisine göre bu çok uymuyor. Hangi şartlar altında, belki de onu Çin'deki normlara göre açıkladılar bilmiyorum. Çünkü markalar bunu çok fazla yapıyor. Açıkladıkları veriler arasında bazı tutarsızlıklar oluyor. Bu markada da veriler, açıklanan menzille bu enerji tüketim verisi birbiriyle çok tutmuyor açıkçası ama belki ilerleyen süreçte işte test edilmesiyle beraber bu veriler de net bir şekilde ortaya çıkacaktır. Hızlı şarj tarafında 30 dakikada hızlı şarj olabildiği belirtiliyor ama şurada dikkat çekmek istiyorum. %30-80 arası dolumdan bahsedilmiş. Çinli markalar bunu birazcık yapmayı seviyor. Çünkü genelde %15-%80 arasında bir dolum süresi verilir ama biraz daha hani süreyi ufak tutalım, biraz daha az olsun diye bazı markalar %30-%80 açıklayabiliyorlar. Burada da buna dikkat çekmek lazım. %30-%80 30 dakika olarak açıklanmış. AC şarj tarafında ise bataryanın %0'dan %100'e 5,5 saatte doldurulabildiği belirtiliyor. Son detay olarak iç mekandaki sunduğu bazı donanımlardan bahsedeceğim. İç mekanda 12.8 inçlik bir multimedya ekranı, panoramik cam tavan, 6 hava yastığı ve aslında birçok otomobillerde üst seviye donanım olarak gördüğümüz 360 derece kamera gibi birçok özellik bu otomobilde kendisini gösterecek. Hatta 3.3 kW güç sağlayan V2L özelliği, yani araçtaki bataryadan çeşitli elektronik cihazlara güç vermeyi sağlayan V2L özelliği de bu otomobilde kendini gösterecek özelliklerden bir tanesi. Tabii ki Türkiye'de satılacak donanımlarda bunu kısarlar mı yoksa sunmaya devam ederler mi, onu net bir şekilde bilemiyoruz. Fiyat noktasında tabii ki beklentiler farklı. 2026 yılı için Çin'den konuşmak çok zor demiştim az önce, ama şu an Çin'deki fiyatlarına baktığımızda 12.500 dolar civarından başlayıp 16.350 dolara kadar çıktığını görüyoruz. Yani Türkiye'de büyük bataryalı seçenek sunulacağı için, dolu versiyon sunulacağı için üst fiyatları biraz baz almak lazım. Baktığımızda işte Türkiye'de belki şu an satılsaydı dediğim gibi 1 milyon TL'nin altında bir fiyatla satılabilirdi, ama bakalım üretilmeye başladığında, Türkiye'de satışa sunulmaya başladığında neler olacak, nasıl bir fiyatla karşımıza çıkacak göreceğiz.
Ben hemen şeyi söylemek istiyorum. Birincisi, ben anlatırken işte yıllık üretim 20 bin üzeri deyince ben yıllığı duymadan aylık gibi düşündüm. O iyiymiş dedim, ama yıllık tabii az görünüyor. Evet. Fakat şu var, tıpkı Xiaomi'nin olduğu gibi, yani Xiaomi'de talep geldikçe fabrikayı büyütüp işte ya ben bir fabrika daha kurayım, bir şey daha yapayım diyor. Burada da talebe göre tabii ki genişletilebilir, ama başta en azından ne diyelim ulaşılabilir, erişilebilir hedefler koymaları bence o da doğru olabilir. Öte tabii yandan aslında hani burada hep üreticilere bazen sesleniyoruz, ama gerçekten önümüzde hani bizim de geçen hafta konuştuğumuz gibi TOG tarafında Ağustos ayında bir işte yani Temmuz'a satılan araçla satılan araçtaki ticari koşullara göre fiyatlandırılacaktır ile Ağustos'taki ticari koşullar ve vergilere göre fiyatlandırılacaktır ibaresine bakarsak artık herhalde Ağustos ayında önümüzdeki ay için elektrikli araçlarda yeni bir düzenleme olabilecek gibi görünüyor. Bizim bir hazırladığımız sevgili Günoksay'ın içeriğini videolaştırdığımız bir seçenek vardı. Orada %5 ÖTV ile neler değişebilir ve diğerleriyle ilgili neler olabilir diye anlatmıştık. Ama tabii zor da olabilir, yani bu %5 sanki zor bir ihtimal. Umarım olur, yani öyle bir şey de gelir. Ama bir taraftan bunun da aslında şeffaf olması, yani fabrika buraya geliyor, işte Çinli üretici buraya geliyor bir taraftan. Bunların şeffaf olması gerekir. Yani ben biz bir taraftan böyle üreticiye yükleneceğiz, ama bir taraftan da devlet tarafında da politikaların net olması bu üreticilerin buraya gelip uzun vadeli iş yapmaları açısından çok önemli. Tabii görünen ve görünmeyen, yani işte kapalı kapılar ardında başka bir şey konuşuluyor mu bunlarla ilgili? Bazen diyoruz ya, yani BYD niçin bunu ucuz satmıyor? İşte TOG yüzünden mi ucuz satmıyor? Bunlar da tabii çok aslında duyabileceğimiz, bilebileceğimiz şeyler değil. Biz her ne kadar da olsa göz önünde konuşulan ve açıklananlara bakıyoruz, ama bu durumda tabii iki şey de söylemek lazım. Ya bu şirket gibi işte anlattığın örnekte olduğu gibi gelip hangi neyi üreteceğim, ne yapacağım, bunu yapacağım, şu kadar zamanda bunları üreteceğim, şu kadar sayıda üreteceğim diye çıkmış, açıklamış, mis gibi olmuş. Bunu yap yani o zaman. Yani diğerlerinin de bunu yapması önemli. Bu arada tabii EX30 deyince de insanın aklına Volvo da geliyor. Yazıda da bundan bahsetmişsiniz zaten.
Evet. Birbiriyle çok karıştırılacak. EX30, E30X aslında iki tarafta evet. Çok karıştırılacak.
Yani ne aldım? 1 milyonun altına EX30 aldım. Hayda, bir dakika diye böyle iş hakikaten olabilir. İyiymiş. Evet, o arabayla da ilgili aslında bazı eleştiriler vardı. Biraz konuştuk. Çok da güzel anlattın. Şimdi daha oraya girmeyeceğim. Bir sonraki haberimize madem öyle istersen geçelim. Yeni Kia EV5. Yeni tasarım özellikleri. Yeni tasarım dili zaten beğeniliyor ki Kia'nın. Senin de sevdiğini biliyorum. Nasıl buldun? Hem özelliklerini, tasarım özelliklerini dinleyelim, nasıl buldun da merak ediyorum.
Evet, Kia ürün gamını çeşitlendirmeye devam ediyor elektrikli araç tarafında. İşte Türkiye'de satılan modellerden de biliyoruz zaten EV3 gelmişti. Kia daha kompakt modelini EV2 olarak belki de adlandırılabilecek daha kompakt modeller üzerinde de çalışıyor, ama şu sıra EV5 modelini tanıttı. Kia EV5 ismini aslında aşinayız. Yeni karşımıza çıkan bir isimlendirme değil, ama Daha öncesinde sadece Çin'e özel bir versiyon olarak tanıtılmış ve satılmaya başlanmıştı. Çin'de sunulan versiyonla global versiyonda, birazdan özelliklerinden bahsedeceğim, global versiyon arasında bazı farklılıklar var. Özellikle batarya tarafında, işte Çin'deki LFP sunulurken global versiyonda NMC batarya ile hala Hyundai grubunun yola devam ediyor olması gibi bazı teknik detaylar burada bahsedeceğim. Ama şöyle bir baktığımızda tasarım tarafında senin de söylediğin gibi o EV9'la hayatımıza giren, daha sonrasında EV ailesinin daha küçük, daha kompakt EV ailesinde de devam eden tasarım dili, ki ben onlara böyle EV9'da başlaması nedeniyle sıkıştırılmış konsantre EV9 ismini veriyorum. EV3 öyle demiştim, EV5'e de biraz öyle diyeceğim. Benziyor. Evet, her modelin kendine ait bir ışık imzası, aydınlatma imzası mevcut ama genel olarak markanın bu tasarım dili üzerinden ilerlediklerini söylemek lazım. Ön tarafta ayrı bir ışık imzası, arka tarafta ayrı bir ışık imzası, ki ben açıkçası bu bagaj kapağının üzerindeki detayı, o bombeyi, biraz yuvarlak hatları belki biraz benim BMW iX modelini de aklıma getirdi açıkçası. O kenarlar değil de, o dikey aydınlatmalar değil de, bagaj kapağı üzerindeki o yuvarlak bombe, çıkıntılı kısım ve ince stoplar bana biraz BMW'nin iX modelinde anımsatmadı değil. Böyle güzel bir tasarımla karşımıza çıkıyor. Jant tarafında işte keskin hatlar üzerinde gizli kapı kolları, zaten aslında EV serisinin diğer modellerinden alışık olduğumuz detaylar. Altyapı tarafında yine Hyundai Motor grubunun diğer elektrikli araçlarında da kullandığı gibi global modüler platform, EGMP platformu üzerine inşa edilmiş orta boy bir SUV'den söz ediyoruz. Orta boy diyorum, aslında biraz daha spesifik konuşmak gerekirse içten yanmalı motorlar araçlar arasında Kia ürün gamındaki Sportage'in elektrikli muadili olarak nitelendirebiliriz. Yani Sportage tarafında, içten yanmalı tarafta Sportage karşımıza çıkarken %100 elektrik tarafta da Kia'nın EV5 modeli onun boşluğunu dolduracak diyebiliriz bu noktada. 60.3 kWh ve 81.4 kWh olmak üzere iki farklı batarya seçeneği mevcut. WLTP'ye göre 530 km'ye kadar bir menzil vaadi söz konusu. Baktığımız zaman işte 2025-2026 yıllarından söz ediyoruz. Evet, 2025 yılı içerisinde son çeyrekte belki de Türkiye pazarına da gelmesi konuşuluyor ama yani orta boy bir SUV için bence 530 km'lik bir menzil vaadi günümüzde düşük bir değer olduğunu söylemek lazım. Özellikle Çinlerde bu iştahımızı kabartan 700-800 bin kilometrelik menziller konuşulurken hala buralarda 400-500 kilometrelik menziller görmek açıkçası biraz hayal kırıklığı yaratıyor diyebilirim. EV5 tarafında da ortalama bir değer olduğunu söylemek lazım 530 kilometrenin. Burada tabii ki büyük bataryaya sahip GT Line donanım versiyonunda ise bu menzil 530 kilometreden 500 kilometre civarına düşüyor. Bunda işte jantların farklılığı oluyor. 18 inçten 19 inçe çıkıyor ki biliyorsun hani jantın çapı bile, tasarım bile, aerodinamik yapısı bile elektrikli araçlarda menzili çok fazla etkiliyor. Burada GT Line'da da yine 25-30 kilometrelik bir etki sağladığını bu detayların görebiliyoruz. 150 kW'a kadar DC hızlı şarj desteği mevcut. Tabii ki bu otomobil hani Hyundai grubu olduğu için şunu söylemek lazım. 800 voltluk elektrik mimarisine mi sahip olacak diye belki merak yaratılabilir burada ama zaten DC hızlı şarj desteğinden 150 kW olmasından da bu otomobilin 400 voltluk bir elektrik mimarisine sahip olduğunu anlayabiliyoruz. Yine EV3'te olduğu gibi. Baktığımızda diğer detaylara şöyle bir bakalım. Az önce bahsettiğim detayı yinelemek istiyorum. Çin'deki versiyonlar LFP batarya ile gelirken global versiyondaki batarya NMC, nikel manganez kobalt olarak geliyor. Motor tarafında 160 kW güç. Aslında bizim şu anda tam sınırımız. Yani bizde elektrikli araçlarda ÖTV vergilendirme dilimlerindeki tam sınır 160 kW. Yani 215 beygir güç üreten, 295 Nm tork üreten tek motorlu önden çekişli bir versiyonla pazara girecek. Sunduğu teknolojik yenilikler arasında aslında birçok elektrikli otomobilde gördüğümüz yeni nesil iPedal 3.0 sistemi dikkat çekiyor. Tabii ki bu ne? Biliyorsun elektrikli otomobillerde rejeneratif frenleme var. Farklı seviyeleri var. Özellikle direksiyon arkasındaki vites kulakçığı olur içten yanmalılarda ama bunlar da rejeneratif kulakçıkları. Evet. Onlar vasıtasıyla seviyesini ayarlayabiliyorsun. Tek pedal, iPedal sürüşü de aslında onun en yoğun olduğu, senin dur kalk trafikte dahi böyle çok fazla fren pedalını kullanmana gerek kalmayan, sadece gaz pedalını kullanarak, ona basıp ayağını çekerek otomobili kullanabildiğin anlamına geliyor. Böyle bir sistem EV5'te de kendini gösteriyor.
Evet, çok güzel. Büyük kolaylık dediğin gibi ki aslında elektrikli otomobillerde bu fren balatasının ve diğer parçaların belki de eskimemesini sağlayan şeylerden bir tanesi. Tabii ki. Rejeneratif sistem Ne kadar güzel tabii yani. Sürdürülebilirlik anlamında hakikaten iyi. Yani işte arabaya bir daha işte yanlışlıkla bastın, işte kaymadı, bilmem ne olmadı. Bu önemli. Yani tabii dezavantajı var mı? Bir alışmak lazım. Bir alışma evresi gerektiriyor. Ama anladığım kadarıyla iPedal'la da bunu belki de kolaylaştırıyorlar. Detayları dikkat çektin. 400 volt var dedin. 800 değil. Yine onu söyledik. Ve bazı başka beklentilerimiz vardı. İşte daha uzun menzil gibi. Araç güzel ama tabii bunlar da artık Çinli üreticiler olduğu için rekabet daha güzel. Hani karşısına bir şey koyman lazım, yakalaman lazım ki müşteri de farklı bir deneyim de olsun. Evet, hemen sonraki haberimize geçelim. Bu da Hyundai Ioniq 6N. N mi diyeyim bilmiyorum artık. Hani
Evet.
6N. Tasarım ve özellikleri sevilen bir model zaten Ioniq. Geçenlerde gene 5'i gördüm. Dedim ki hey gide işte hep de Lancia Delta Integrale'ye benzetiyorum. Diyorum ki alsam diyorum hemen bir Lancia Delta Integrale şeyisi giydirip o Martin Racing'le yaptıkları şey vardı, bir ne diyelim üstüne giydirme diyelim ona. Çok güzeldi hakikaten. O kadar da güzel olur ki, ama tabii şimdi şey var. Hyundai'nin kendi WRC'de işte Dünya Rally Şampiyonası takım falan var. Yani onlar ona istemezler. Ama hakikaten çok güzel araçları var. Ioniq 6N nasıl, onu senden dinleyelim.
Evet, yine Kia'dan sonra Hyundai tarafına geçerek yine Hyundai Motor grubundan yolumuza devam edelim. Senin de az önce söylediğin gibi bu sefer performanslı bir modelden, biraz önceki işte daha çok aile, geniş ailelere odaklayan bir SUV'den bu sefer performanslı bir modele geçiş yapıyoruz. Senin bahsettiğin Ioniq 5 özellikle N versiyonunu Türkiye'de kullanma şansı elde etmiş ve gerçekten çok beğenmiştim. Çok güzel bir otomobildi. Hızlanması gerçekten etkileyiciydi. Ioniq 6N tarafında da yine Hyundai aynı performansı hatta daha fazlasını sunmaya devam ediyor. Çünkü daha fazlası diyorum, neden? Ioniq 6 biliyorsun sedan gövde tipine sahip. Daha çok aslında kupe olarak da nitelendirebiliriz. Özellikle çatı hattıyla tam bir yay şeklinde olduğu için çok aerodinamik bir otomobil. Düşük burun kısmıyla. Tabii ki az önce de bahsettiğim Kia haberinde bahsettiğim gibi en ufak bir aerodinamik detay bile elektrikli otomobillerin gerçekten performansını ve menzilini çok önemli etkiliyor. Ioniq 6N'de bu noktada 5N'e göre biraz daha başarılı bir model olarak karşımıza çıkıyor. Goodwood Hız Festivali kapsamında tanıtıldı. İngiltere'de uzun zamandır düzenlenen ve çok sevilen etkinliklerden bir tanesidir biliyorsun. Tırmanma yarışı. Burada yeni modellerin lansmanı yapılıyor. İşte otomobiller gerçekten özel, bu yarışa özel tasarladıkları konsept otomobillerle veya seri üretim otomobillerin farklı versiyonlarıyla boy gövde gösterisi yapıyorlar. Burada da Hyundai'nin tanıttığı araçlardan bir tanesi, yeni araçlardan bir tanesi yeni Hyundai Ioniq 6N oldu. Çift elektrik motoruyla 601 beygir güç ve 740 Nm tork üreten aslında performanslı bir canavardan söz ediyoruz bu noktada. N Green Boost özelliğiyle yine 5N versiyonunda da gördüğümüz gibi bu detaylar 10 saniyeliğine 640 beygir güç ve 770 Nm torka kadar yükseliyor. Ama tabii ki sadece 10 saniyelik için. Özellikle kalkışlarda N-Launch Control, yani N-Kalkış Kontrol özelliğiyle birlikte bu özellik, N Green Boost özelliği çok daha performanslı olmasını sağlıyor aracın ki 0-100 hızlanmasını sadece 3,2 saniyeye düşürüyor. Gerçekten bu noktada çok etkileyici değerler olduğunu söylemek lazım. 5N'deki 0-100 hızlanma performansı çok iyiydi. Bu otomobilde de zaten onun üstüne katarak devam ediyor Hyundai. Maksimum hızı 258 km/s olduğunu söylemek gerekiyor. Burada tabii ki şasi tarafında ve sürüş dinamiklerinde de çok büyük yenilikler var. Süspansiyon geometrisi tamamen bu otomobilin yeniden tasarlanmış. Çünkü sunduğu performansa göre, yani araç çok güçlü, çok güçlü bir elektrik motoru var üzerinde ve 0-100 hızlanmasının 3,2 saniye olduğundan söz etmiştim. O yüzden süspansiyon geometrisi de konfor ve performans arasındaki en iyi dengeyi sunabilecek şekilde güncellenmiş bu otomobilde ve kullanılan yeni elektronik kontrollü amortisörler sayesinde sürüş koşullarına göre süspansiyonu otomatik olarak ayarlayabilmesi sağlanmış. Bu da az önce söylediğim gibi hem konforu, bazı koşullarda konforu, bazı koşullarda performansı öne çıkararak en iyi dengeyi bulmaya çalışan detaylardan bir tanesi. N-Drift Optimizer ve N-Torque Distribution yani tork dağılımı gibi birçok özellikler var ki hani 5N'de de olduğu gibi biraz böyle drift otomobilin drift atabilmesi için biraz daha eğlenceli anlar yaşatabilmesi için sürücüsüne böyle drift özellikleri var. Farklı oyuncakları var N markası altında. Yine 6N'de de bu şekilde yoluna devam ediyor. Performans tarafında sadece tabii ki motorla sınırlı değil performans tarafında sunduğu özellikler. Çünkü biliyorsun özellikle otomobillerde, performanslı otomobillerde şunu konuşuyoruz. Tamam, 0-100 hızlanması 3.2 saniye ama bu araç çıktı 100'e. Hatta 200 km saat hıza çıktı. Nasıl duracak? İşte baktığın zaman fren performansı da en az motorun performansı kadar, hızlanma performansı kadar önemli. Bu otomobilde de önde 4 pistonlu, arkada tek pistonlu kaliperler kullanılmış. 350-400 mm'lik büyük fren diskleri kullanılmış ön ve arka tarafta. Böylece otomobilin performanslı bir şekilde hızlanması kadar iyi bir şekilde, güvenli bir şekilde durması da sağlanmış. Onun dışında 20 inçlik jantlarla beraber 275-35 lastikler, Pirelli P05 elektrikli otomobillere özel olarak tasarlanan, hani onların da ihtiyaçlarını bu performansı özellikle karşılamak üzere geliştirilen lastiklerle birlikte geliyor. Çamurluklar daha genişletilmiş. Özellikle biliyorsun makyajlanan Ioniq 6 ile beraber bu otomobile çok daha fazla aerodinamik özellikler ve sportif özellikler katılmış. Otomobilin daha agresif görünmesi sağlanmış. Bunlar da genişletilmiş çamurluklar ve özellikle kuyu boynuna benzetilen arkadaki o spoiler, entegre spoiler ve onun üstünde bulunan büyük spoiler sayesinde otomobilin çok daha etkili bir performans sunması ve çok daha etkili bir görünüm sunması sağlanmış diyebiliriz ki zaten baktığında arka tarafta gerçekten bence güzel bir görüntü sunuyor. Ama şunu ben açıkçası biraz şaşırtıcı geldi bana tasarım tarafında. Özellikle otomobilin zaten yarış mavisi adı verilen bir ikonik 5'ten de tanıdığımız bir gövde rengi var. Ama kapı altlarıyla beraber arka kısma doğru gidildikçe tampon hatta bagaj kapağının o spoiler'dan, entegre spoiler'dan alt kısmını bile parlak siyah şekilde tasarlamışlar. Böylece çift tonlu bir gövde rengine bürünmüş otomobil. Bunu yani seven olabilir, sevmeyen olabilir. Ben çok beğenmedim açıkçası ama mutlaka dediğim gibi bu tasarımı sevip bunu beğenen izleyicilerimiz de olacaktır açıkçası. Onu da söylemek lazım. Böyle güzel bir otomobilden söz ediyoruz. WLTP menzili 468 kilometre. Yine bu kadar performansa rağmen iyi bir değer olduğunu söylemek lazım. Fiyat henüz belli değil ama baktığımızda 5'in 5N'in fiyatına göre değerlendirdiğimizde belki 60 bin dolar civarında yurt dışında fiyatı olacağını söyleyebiliriz. Türkiye'de de mutlaka satışa sunulacaktır. O süreçte artık diğer detaylarını konuşuyor oluruz.
Xiaomi'nin aracı kaç dolardı acaba, hatırlıyor musun? SU7 acaba kaç, ne kadardı desem, veya U7 hiç aklında var mı dolar olarak? Şöyle bir
Çok
bakayım.
aklımda yok ama şeyle kıyaslamak lazım. Belki de hani giriş seviye versiyonlarla değil de max versiyonuyla biraz kıyaslama
Evet.
yapmak lazım. Tabii ki Xiaomi fiyatlarıyla öne çıktığı için mutlaka bundan biraz daha uygun fiyatlıdır. Onu
Evet,
söylemek lazım.
tabii
Ama net
hani
olarak şu anda bir fiyat yok
Ioniq'te
aklımda.
yani şey de kabul edeyim yani, şimdi böyle söylüyorum hani rekabet için söyledim aslında, yoksa hani illa karşılaştırmak için değil, ama neden? Çünkü hani zaten Ioniq'in belli bir kitlesi var bence, hani Hyundai'in de zaten var, hani bir kalite standardında tutturdular gibi görünüyor. Hem işte senin de bahsettiğin gibi 5'te de öyle, 6'da da öyle. O yüzden bu tasarım ve rengi de, bu arada yani renk sadece tek renk değil de işte o kullandıkları renk dili, ki diğer farklı araçlarda da kullanıyorlar onu. O gerçekten çok güzel, çok yaratıcı bir renk. Yani ikisini, o mavi ve işte kırmızı, bunları bir arada kullanmaları çok iyi. O yüzden ben tatlı buluyorum aracı. Bu da çok güzel olmuş. Zaten öndeki far tasarımı da çok güzel oldu bence. Arka tarafta da yani o tam bir sportif bir havası var aracın, ama bir taraftan da yolda gördüğünde, yol versiyonunda yani 6 versiyonunda çok prestijli duruyor araç. O yüzden benim de sevdiğim araçlardan. Güzel detaylar verdin, ağzına sağlık. Hemen son olarak 2026 Mazda CX-5'e geçelim.
Ona geçmeden şunu söyleyeyim. Sanırım SU7 Max modelinin fiyatı şu anda 40
İyiydi.
42 40 42 bin dolar aralığında bir fiyatı var yanılmıyorsam.
Ama tabii şunu da söyleyeyim. Bunu da yani 42 bin dolar diyorsun, ama geçtiğimiz haftalarda seyretmiştim. Yani onu da galiba Nürburgring'de bir kullanıyorlar. Araba durmadı, bir yere girdi. Şimdi bir, yani gerçekten şimdi bunu kullanmak, şimdi baktığın zaman işte şey var, hem Dünya Rally Şampiyonası'nda bir deneyim var Hyundai'nin, hem de farklı alanlarda var. Yani sadece büyük kaliperleri koymakla olmuyor diye bir şey vardı, video vardı. Goodwood'da bunu ortaya çıkartıyorsan bu araca güveniyorsun demektir. Bildiğim kadarıyla Honda'da Nigel Mansell'la bir başka Formula 1 efsanesi. O da Goodwood'da çıkacak. Hani Goodwood pist gerçekten çok güzel. Şahane yarışlar var. Hani YouTube kanalından mutlaka tavsiye ederim. İzleyin, çok keyifli yarışlar var. Böyle klasik araçlar da var ama şeyle çok ünlü tabii o. Tırmanmayla inanılmaz ünlü. Yani Formula 1 araçları bile zaman zaman orada boy gösteriyor. Çok enteresan hakikaten. Bu da yani orada sergilemek, yani Avrupa için baktığın zaman, işte tabii Avrupa diyorum da Almanya tarafından Nürburgring neyse, İngiltere tarafında da yanlış hatırlamıyorsam İngiltere olması lazım. Goodwood da orada bu kadar böyle çok meşhur ve ünlü. O yüzden çok keyifli gerçekten. İngiltere dedim değilse tabii artık linç hak ettik demektir. Orada bir şey yok ama hani derim ki hak etmişim derim, sorun yok orada. Onu da söylemiş olayım. Evet, 2026 Mazda CX-5'e geçelim o zaman. İyi bir fiyat detayını aldıktan sonra hakkını tespit etmeye çalıştım. Ama bakalım CX-5 ne olacak? Keyifli bir araç ama hala öyle mi, dinleyelim.
Evet, Mazda zaten Japon üreticiler arasında kullanması en keyifli otomobillerden bir tanesi. Hem sağlamlığıyla hem sürüş konforuyla gerçekten öne çıkan markalardan bir tanesi. Ama biliyorsun Türkiye pazarında tutunamadı. Çok fazla pazar payı elde edemediği için de Türkiye pazarından çekilme kararı aldı. Artık Türkiye'de faaliyet göstermeyen markalardan bir tanesi. Ama CX-5 modelini özellikle yurt dışı pazarlarda Mazda'nın özellikle son dönemde yüksek satış rakamlarına ulaşmasını sağlayan bel kemiği modellerinden, hatta en çok satan modellerinden bir tanesi CX-5. 2026 model yılı için kapsamlı bir yenilenme sürecinden geçti. Baktığımızda otomobilin eskisine göre daha büyük olduğunu ve özellikle iç mekanda daha bir dijitalleşme rolüne büründüğünü söyleyebiliriz. Özellikle Mazda modelleri arasında dijitalleşme denince akla ilk gelen modellerden bir tanesi büyük ihtimalle yeni CX-5 olacak diyebiliriz. Baktığımızda hemen detaylara, tamamen yenilenmiş bir platform üzerine inşa edildiğini görebiliyoruz. Aks mesafesi tarafında 76 mm, toplam uzunlukta 114 mm artış sağlanmış. Böylece toplam uzunluğu aracın 4,7 metreye kadar ulaşmış durumda. Bu da tabii ki onu rakiplerine göre daha özellikle iç mekan hacmi konusunda SUV segmentindeki kendi rakiplerine göre biraz daha iddialı hale getiriyor diyebiliriz. Ki az önce söylediğim gibi zaten bu uzunluktaki artış özellikle arka taraftaki yolcuların bacak mesafesindeki konforuna etki sağlayacağı, pozitif etki sağlayacağı söyleniyor. Bunun dışında arka taraftaki yolcuları etkileyen detaylardan bir tanesi de özellikle kapıların açılma derecesi arttırılmış eskisine göre. Böylece araçtan iniş ve biniş konforunun daha iyi olduğu söyleniyor eski versiyona göre. Bu da tabii ki dediğim gibi arka taraftaki yolcuların yolculuk deneyimini daha iyi hale getirecek detaylardan bir tanesi. Bunun dışında baktığımızda arka bagaj kapağının, arka bagajın açıklığı biraz daha genişletilmiş. Onun dışında yükleme eşiği 13 mm alçaltılmış. Böylece yükleme uzunluğu da yaklaşık 5 santim, yükseklik ise 2,5 santim arttırılmış. Bu da tabii ki yani baktığımızda aslında bunların geneline hem konfor açısından hem de pratiklik açısından bir SUV olarak, tabii ki SUV'lerde bunlar önemlidir biliyorsun. Geniş ailelerin odakladığı, hedefinde olan bir segment olduğu için. Bu biraz daha bunları iyileştirmeye yönelik güncellemeler yapılmış otomobilde. Bu detaylar karşımıza çıkıyor. Baktığımızda Kodo tasarım dili devam ediyor. Mazda modellerinin biliyorsun Kodo tasarım dili biraz daha markanın, özellikle Japon felsefesinin bir yansıması olarak sade ama şık bir tasarım dili olarak karşımıza çıkıyor. Mazda'da özellikle son yıllarda kendini gösteren bir tasarım dili. CX-5'te yine aynı şekilde kendini gösteriyor. Eskisine göre böyle çok dikkatli bakmak lazım farkları görmek için, ama hem otomobil eskisine göre biraz daha agresif ve sportif görünüyor, özellikle tampondaki detaylar, hem de böyle aydınlatmalardaki yeni gündüz ledleri, ince aydınlatmalar, bunların öndeki büyük panjurla entegrasyonu otomobilin gerçekten eskisine göre biraz daha şık ve olduğundan daha geniş görünmesini sağlamış. Arka tarafta bagaj kapağına yatay şekilde yerleştirilmiş Mazda yazısı dikkat çekiyor. İnce LED stoplar yine aynı şekilde dikkat çeken detaylar arasında. Yan tarafta siyah renkli, parlak siyah renkli 19 inçlik sportif alaşımcı hatlarda kendisini gösteren detaylar arasında. Kaputun altında yine 2.5 litrelik atmosferik benzinli motor görüyoruz burada. Mazda'nın yine birçok modelinde sunduğu gibi CX-5'te de aynı şekilde devam ediyor. 187 beygir güç ve 251 Nm tork üretiyor. Şanzıman tarafında ise 6 ileri otomatik vites ve 4 tekerlekten çekiş sistemi standart olarak geliyor. Baktığımızda tabii ki bunlar devam eden detaylar ama 2020 yılından itibaren Mazda sadece bu modelde içten yanmalı motor, benzinli motorla kalmayıp hibrit versiyonu da yollara çıkarmaya başlayacak. Üstelik bu hibrit versiyondaki motor CX-50'deki gibi Toyota kaynaklı bir hibrit sistem olmayacak. Doğrudan Mazda'nın kendi geliştirdiği Skyactiv Z adı verilen bir motora sahip olacak. Hatta marka bunun en ideal içten yanmalı motor olarak tanımlıyor kendi içerisinde ve Skyactiv G mevcut motora göre çok daha yüksek termal verimlilik sunduğunu iddia ediyor. Bakalım 2027 yılında satışa sunulduğunda zaten detaylarıyla beraber bu da kendini gösterir. İç mekanda dijitalleşmeden söz etmiştim ki zaten şimdi dijitalleşme deyince belki de pozitif bir algı yaratıyor ama bana göre negatif bir algı. Çünkü neden? Markalara göre nedense dijitalleşme demek bütün fiziksel kontrolleri kaldırıp bunu tamamen dokunmatik ekrana entegre etmek, buna emanet etmek anlamına geliyor. Benim de sevmediğim bir şey. Her zaman Otogünden programlarında da bunu net bir şekilde dile getiriyorum. Özellikle hayati fonksiyonlar, yani sürekli elimizin altında olması gereken fonksiyonlar bence fiziksel düğmelere emanet edilmeli. Sonrasını istersen dokunmatik ekrana emanet et. Sonra istersen işte kaldır, başka bir şey yap ama bunlar mutlaka olmalı. Ama CX-5'te de işte bu dijitalleşme adı altında burada daha multimedya ekranı merkezde olan bu tablet ekran eskisine göre hiç olmadığı kadar büyük. 15.6 inçlik ama bana göre bütün bu kontrollerin bu ekrana emanet edilmesi hoş bir değer değil ki. Fotoğraflara baktığımızda zaten özellikle ekranın alt kısmında klima kontrollerinde orada dokunmatik bir şekilde olduğunu görüyoruz. Buna el alışması oldukça zor bence. Hani bayağı bir zaman alması gerekiyor ve sürüş esnasında da ekrana bakmak sürücünün dikkatini dağıtacağı için bence güvenlik açısından çok da iyi bir gelişme olduğunu söyleyemem. Onun dışında multimedya sistemine baktığımızda yine Google altyapısına sahip bir sistem olduğunu görüyoruz. Bu da Google Asistan, Google Haritalar ve birçok Google servisinin daha stabil çalışmasını sağlıyor ve kullanıcıların bu uygulamalara erişebilmesini sağlıyor. Böyle güzel bir otomobilden söz ediyoruz. Dediğim gibi Mazda CX-5'in tasarımı gerçekten çok güzeldi. Hala aynı şekilde devam ediyor. Keşke şu dijitalleşme kapsamı altında fiziksel kontrolleri de veda etmemiş olsaydı.
Yani haritaya bu arada yani 15.6 inçlik bir ekran gerçekten hani hep konuşuyoruz seninle dediğin gibi. Bir taraftan da bu ekranı böyle koymak da hoş olmuyor diyoruz. Yani cart diye oraya koyunca hani olmasın diyoruz. Ya bayağı
işte maliyet.
Google örtü koymuşsun oraya. Bayağı bildiğin yani bütün dünyayı koyuyor o ekrana artık yani. Ne yapacak adam hani işte her şeyi yapacak ama tabii bilemiyorum. Dediğin de çok doğru. Her zaman konuşuyoruz. O keşke tuşları yani çok zor bir şey olmasa gerek ama maliyet mi yoksa hani dediğin gibi dijitalleşmeye yakın olayım her şey buradan olsun falan. Ama yani direksiyona baktığın zaman da öyle görünmüyor bu arada. Yani direksiyonda da maşallah düğmeler de var. Yani bari o kadar yapmışken keşke orayı da bozmasaydın. Belki yani ekranlarda bu haptik feedback dediğimiz dokunsal geri bildirim hikayesi. İşte iPhone'larda hatırlar kullanıcılarımızda hala var tabii bunlarda kullanılıyor. İşte home tuşu vardı. Mesela home tuşu onu tuş yapmaktan çıkarttılar ve o da ekran haline gelmişti. Ekrandı ama yani basılmıyordu normalde ama sanki öyleydik işte 7 ile beraber başlamıştı zannediyorum. Bastığın zaman sana basıyormuş hissini veriyor. Halbuki yani diyorsun ki burada kesin düğme var diyorsun. Yani söylemesen kimse demez ki ya burada düğme yok desen inanmazlar. Telefon kapandığında veya işte kapattığında şarjı bittiğinde anlıyorsun ki orada bir düğme yok. Yani orası bayağı bildiğin aslında cam bir taban yani dümdüz bir şey yani ama sana öyleymiş gibi hissettiriyordu. Fakat tabii burada şu var yani o tek bir tuş. Burada bir sürü şey var yani hani, evet. Telefonda tek ekranda hani zaten yanlış bir yere basamazsın. Oraya basıyorsun ve bastığını hissediyordun. Burada ama yani işte neye basacaksın da hani o hissiyatı alacaksın. O da biraz karışık hakikaten. Ben doğrusu çok da sevmiyorum ama hızla da oraya koşuyoruz. Maliyet diye. Yani sanki bir bedavaya satıyorsunuz kardeşim falan. Peki çok teşekkür ederiz yine bir saate yakın bir yayınımız olmuş oldu, ağzına sağlık, çok teşekkürler, her zaman olduğu gibi mis gibi anlattın, Bu böylece bu haftanın da sonuna gelmiş olduk diyerek ben sözü sana teslim ediyorum ve tekrar ağzına sağlık diyorum.
Evet, ben de öncelikle sana teşekkür ederim abi. Ve her zamanki gibi kapanışımızı yapalım. Oto Gündem serisini izliyorsanız ve beğeniyorsanız ama hala kanalımıza abone değilseniz abone olup bildirimleri açmayı, videoyu sevdiklerinizle paylaşmayı, beğenmeyi ve sadece emoji de olsa yorum yapmayı ihmal etmeyin. Bu hem YouTube algoritmasında bizi öne çıkarır hem de bizim motivasyonumuzu yükseltir. Daha sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.